الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde bab-ı sıfatı salah ile ilgili, namazın kılınış şekli ile ilgili hadisleri ele almaya devam ediyorduk. Ve yine bu hadis-i şeriflerden bir tanesi Bera bin Azib radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerifti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiğinde ellerini yere koyar ve ne yapardı? Dirseklerini yerden kaldırırdı. Yine Vail ibn Hucur radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruku ettiğinde ellerini dizlerini üzerine koyar, dizlerini kavrar ve parmaklarının arasını açardı. Secde ettiğinde ise ne yapardı? Parmaklarını birbirine, el parmaklarını birbirine bitiştirirdi. Buradaki hikmetin ne olduğunu söyledik. El parmaklarının birbirine bitiştirilmesi bize ne faydasını kazandırıyordu? Secde ettiğimiz esnada parmaklarımızın uçları, yönleri nereye doğru bakıyordu? Kıbleye doğru bakıyordu. Ondan sonra Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerifi ele aldık. Ayşe radıyallahu anha diyordu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bağdaş kurmuş bir şekilde namaz kılarken gördüğünü bize aktarıyordu. Ve bunu ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada neyi kastediyordu? Kıyamı kastediyordu. Çünkü dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün attan düştüğünde ayakta duramayacak haldeydi. O yüzden kıyamı kastediyordu ama oturarak namazını eda ediyordu. Bu oturuş şekli de nasıldı? Bağdaş kurmuş bir şekildeydi. Peki dedik ki bu bağdaş kurmuş şekliyle namaz kılarken eller nerede bağlanır dedik. Dedik ki kıyamı eğer kastediyor isek ellerimizi göğsün üzerinde bağlarız. Yeniden bağdaş kurup oturmaya devam ederiz. Eğer rükuyu kastediyor isek ellerimiz nerede olur? Dizlerimizin üzerinde olur. Ondan sonra yine İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifi ele almıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki secde arasında bize öğrettiği, yaptığı, uyguladığı bir dua vardı. Allahummagfirli verhamni vehdini ve'afini verzukni. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki secde arasında ne yapardı? Bu duayı ederdi. Burada racih olarak ne dedik? Bu duanın hepsi sünnet midir? Müstahap mıdır? Yoksa arasında vacip olan dua var mıdır? Yoksa evet ne dedik? Allahummagfirli veyahut da Rabbigfirli ibaresinin sahih olan görüşe göre ne dedik? Racih olan görüşe göre burası namazın vaciplerindendir. Bundan sonraki zikrettiğimiz varhamni vehdini ve afini verzukni ibarelerden ne dedik? Sünnetlerdendir. Kişi dilerse bunları yapar. Yaptığı zaman bundan ecir alır. Bunları terk eder ise onun üzerine bir şey gerekmez. Namazı sahihtir. Ama iki secde arasında oturduğu esnada hiçbir şey söylemiyor ise, iki secde arasında oturdu, o rükünü eda etti. Dedik iki secde arasında oturmak rükündür. O rükünü eda ettikten sonra yeniden diğer secdeye gitti. Ve orada da hiçbir şey söylemedi ise neyi terk etmiş olur? Namazdaki yapılması gereken vaciplerden bir vacibi terk etmiş olur. Bunun getirisi olarak ne yapması gerekir? Namazın sonunda sehiv secdeti yaparak yapmış olduğu bu hatayı bu şekliyle ne yapabilir? Giderebileceğinden bahsetmiştik. Bugünkü ele alacağımız ilk hadis-i şerifti arkadaşlar. Malik bin Hüveyrif radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Ve an Malik bin Hüveyrif radıyallahu anhu أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري. مالك بن حويرث رضي الله عنه aktarıyor. Diyor ki Nebi Aleyhissalatu vesselam namaz kılarken gördüm. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ı namaz kılarken gördüm. Namazda tekli rekatta ise tam olarak oturup doğrulmadıkça kıyama kalkmıyordu. Eğer namazda kıldığı namazda tekli rekat olduğunda tam oturup doğrulmadıkça Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkmadığını Malik radıyallahu anh, Malik bin Hüveyris radıyallahu anh bize ne yapıyor? Bu hadis-i şerifte aktarıyor. Ve bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman Bukhari'nin bize rivayet ettiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu hadis-i şerifteki bahsedilen mesele arkadaşlar, kişinin tekli yani namazda tekli olan rekatlarda yani birinci rekatta veyahut da üçüncü rekattan birden ikiye kalkarken veyahut da üçten dörde kalkarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk secdeyi yapıyor. İki secde arasında oturuyor. Sonra ikinci secdeye gidiyor. Sonra ikinci secdeden doğrulduğunda tam oturup müstakim olmadan ayağa kalkmadığını bize Malik radıyallahu anh aktarıyor. İlim ehli arasında da celsetul istiraha, istirahat oturuşu olarak da meşhur olmuş namaz içindeki bir oturuş şekli. Baktığımız zaman rivayelerden bu hadisi rivayet eden Malik bin Hüveyris radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ilim talep etmek için hicretin 9. senesinde, o amul vufud denilen yani insanların İslam'a bölük bölük girdiği, insanların akın akın İslam'a girdiği, o dönemde biliyorsunuz insanlar gruplar halinde gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında İslam'a giriyorlardı. Ve onlardan bir grupta Malik bin Hüveyris radıyallahu anhunun ve yanında geldiği arkadaşlarının grubuydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir müddet kalıp ilim talep ettikten sonra ne yaptılar? Kendi beldelerine döndüler. Bu kaldığı zaman diliminde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldığı bu zaman diliminde Malik bin Hüveyris radıyallahu anh ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazın içinde birinci rekattan ikinci rekata kalkarken ve üçüncü rekattan dördüncü rekata kalkarken ne yaptığını, ikinci secdeden sonra oturduğunu, orada bir istirahat ettiğini, onun akabinde de kalkıp bir sonraki rekata ayağa kalktığını bize aktarıyor. Bununla ilgili dönüp baktığımız zaman bu konuyla ilgili, istirahat oturuşuyla ilgili ilim ehlinin üç tane görüşü var arkadaşlar. Birincisi Şafii mezhebinin önderliğinde olan görüş ki onlar bu rivayeti, Bukhari'deki bu rivayeti delil getiriyorlar. Diyorlar ki namazda istirahat oturuşu namazın sünnetlerindendir. Çünkü diyor Malik radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi namaz içinde bu oturuşu yaptığını bize aktarıyor. Ve diyorlar Malik bin Hüveyris radıyallahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bu fiili yaparken gördüğü zaman vefat etmesine bir iki sene kalan bir vakit. O yüzden diyorlar ki bu rivayette sabit olduğuna göre, Bukhari'de olduğuna göre diyorlar ki bu oturuş, bu istirahat oturuşu, değil mi? Dinlenme oturuşu namazın sünnetlerinden diyorlar ve bu hadis-i şerifi ne yapıyorlar bize? Delil getiriyorlar. Diğer bir grup Hanefiler, Malikiler, Hanbeliler, İmam Ahmed'in mezhebinde de, mezhebin görüşü de bu. Bunlar diyorlar ki mutlak olarak bu oturuş sünnet değildir. Mutlak olarak bu oturuş sünnet değildir. Hatta diyorlar ki bir insan acziyetinden dolayı, yaşlılığından dolayı, hastalığından dolayı dahi olsa elinden geldiği kadar ne yapar? Bir an önce kalkmaya çalışır. Yani bu istirahat oturuşu denilen bu oturuştan mümkün olduğunca ne yaparlar? Uzak durmaları evla olandır diyorlar. Böyle bir sünnet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti yoktur. Delil olarak da diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize namazla ilgili namazını vasfeden hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman çoğu hadis-i şerifte bu oturuşun bize bahsedilmediğini görüyoruz. O yüzden de diyoruz ki bu oturuş mutlak olarak nedir? Sünnet değildir. Delil olarak da Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifini getiriyorlar Tirmizi'de. Kâne yenhadu alâ sudûru kademeyhi. Allah Resulü aleyhisselam secdeden kalktığı zaman ayakların üzerinde ne yapardı? Direkt kıyama doğrulurdu. Bu rivayete dönüp baktığımız zaman bize neyi göstermiyor? Allah Resulü aleyhisselamın burada oturup dinlendiği Bu rivayette gelmiyor ve Tirmizi diyor ki bu rivayet için, Ebu Hureyre radıyallahu anh'un aktardığı bu hadis için, aleyhil amelu inde ehli sünne. Ehli sünnetin nazarında uygulama nedir diyor Tirmizi? Budur. Yani istirahat oturuşunun yapılmamasıdır. Ve yine Ebu Zinat rahimullah diyor ki tilke sünne. Yani bunun terk edilmesi sünnettir. Sünnetin ta kendisidir. Bunun yapılmaması gerekir diyor. Ve yine aynı şekilde Ömer radıyallahu anhudan, Ali radıyallahu anhudan, İbni Ömer'den, Abdullah İbni Mesud'dan ve yine Abdullah İbni Abbas'tan da rivayet olunan bu. Yani bunun sünnet olmadığı, terk edildiği. Ama bu konuyla ilgili üçüncü bir görüş, İbni Kayyim rahimahullah'ın da tercih ettiği görüş, iki tarafın delillerini ne yapıyor? Cem ediyor. Nasıl cem ediyor? Diyor ki, eğer insan bu oturuşa ihtiyaç duyuyor ise, yani hastalığından dolayı, yaşlılığından dolayı bu oturuşa, bu istirahat oturuşuna ihtiyacı var ise, o kimse için nedir? Sünnettir. Eğer diyor bu oturuşa ihtiyacı yok ise, o kimseler için de bu oturuş sünnet değildir. Eğer gençsen, güçlüysen, bu oturuşa ihtiyaç duymadan direkt secdeden sonra kalkabiliyor isen, ayakların üzerine doğrulup kalkabiliyor isen, diyor ki asıl budur. Ama bir insan yaşlılığından dolayı veyahut da hastalığından dolayı veyahut da şişmanlığından dolayı bu oturuşa ihtiyacı var ise diyor ki o kimse için de bu oturuş nedir? Sünnettir diyerek böyle bir tafsilata gidiyor. Ve yine aynı şekilde delil olarak diyor ki bu oturuş asıl itibariyle yani ihtiyaca binaen yapıldığı zaman sünnettir. Mutlak olarak sünnet değildir görüşünü şu akli şeyle de destekliyor. Diyor ki normalde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı namaz içindeki fiillere baktığınız zaman o fiillerde ya bir zikir vardır, değil mi? Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapılan hareketler, namaz içinde yapılan hareketler hep bilinçli hareketlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükûya gittiği zaman, değil mi? Bunu kastederek, bilerek yapmıştır. Ve rükûda ne vardır? Öğretilen bir zikir vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gitmiştir. Bu secde bilinçli olarak yapılmıştır. Ve orada yine ne olduğunu görüyoruz? Bir zikir olduğunu görüyoruz. Yine kıyama bakıyoruz. Orada okunan, değil mi? Açılış duası olsun, işte besmele olsun, Fatiha suresi olsun, ondan sonra okunan zamm-ı sureler olsun. Hepsi ne? Bilinçli yapılan şeyler. Ve aynı zamanda bir rükundan diğer bir rükuna geçerken orada neler olduğunu görüyoruz? İntikal tekbirlerinin olduğunu görüyoruz. Ama bu istirahat oturuşuna dönüp baktığımız zaman bu oturuş esnasında bir zikir var mı öğretilen? Bir zikir yok. Öncesinde ve sonrasında bir tekbir var mı? Yani secdeden kalktık. İstirahat oturuşundan önce yeniden bir tekbir alıyoruz. İstirahat oturuşuna oturuyoruz. Oradan kıyama kalkacağımız zaman yeniden bir tekbir alıyor muyuz? Almıyoruz. O yüzden diyor ki ilim ehlinin büyük bir çoğunluğu da ihtiyaç sahibi için sünnettir, gereklidir. İhtiyaç sahibi olmayan için sünnet değildir. Yani iki görüşü ne yapıyor? Cem ediyor. Son muasır alimlerden Abdurrahman Sa'di rahimeullah'ın da görüşü bu. Şeyh Hüseyin rahimeullah'ın hocası. Biliyorsunuz tefsir, Sa'di tefsiri var ya, onun da müellifi. O da bu görüşü tercih ediyor. Diyor ki ihtiyaç sahibi için sünnettir. Diğer geri kalan kimseler için bu sünnet değildir. Tabii ki bu sünnettir veyahut da bazı insanlar bunu sünnet olarak görüp uygulayabilir. Bazı insanlar bunu sünnet olarak görmeyebilir, bunu terk edebilir. Diyoruz ki buradaki hilaf, buradaki ihtilaf bizim kardeşliğimize zarar verecek, bizi birbirimize düşman edebilecek bir hilaf değil. İmam Ahmet sabah namazında kunut yapılmasını, meşru görmüyor. Dinden olarak görmüyor. Ama diyor ki eğer birisinin arkasında namaz kılarsam, o insan diyor kunut yaparsa onun yaptığı kunuta da ne diyor? Amin derim diyor. Yani onun arkasında namazı kılarım. Onu hiçbir şekilde bidatçı görmem. Anladın mı? Onu ne bileyim aramızda bu bizim düşmanlığa sebebiyet verecek bir şey olamaz. Aynı şeyi yine sahabe zamanında da ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Osman radıyallahu anh haçta, Mina'da namazları tam kıldırdığı zaman değil mi? Normalde sünnet olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ne? Namazların kısaltılması. Mina'da namazların kısaltılması. Ama Osman radıyallahu anh hilafeti döneminde haçtayken ne yapıyor? Mina'da namazları tam kılıyor. Yani öyle kendini öyle gördüğü için ve sahabenin bir kısmı ne yapıyor ona? İnkar ediyor. Diyor ki yani bu yaptığın doğru değil. Ama yine de Osman radıyallahu anh'ın arkasında namazlarını ne yapıyorlar? Tam kılıyorlar. Onun kıldığı şekliyle kılıyorlar. Ama aslında orada iki rekat kılınması gerektiğini inansalar dahi orada ne yapmıyorlar imama? Muhalefet edip arada bir sorun, bir fitne çıkarmıyorlar. O yüzden diyoruz ki biz de aynı şekilde aramızda bu oturuşu sünnet olarak gören kardeşler olabilir. Bu sünnete ittiba edebilirler. Aynı zamanda bunu sünnet olarak görmeyen arkadaşlar da olabilir. Bu bizim aramızda bir ihtilaf konusu ne yapmamalı? Olmamalı. Biz delillere bakarak, araştırarak ne yapabiliriz? Buradan hükmü alimleri de göz önünde bulundurarak hayatımıza geçirebiliriz. Peki arkadaşlar cemaat bu oturuşu yapar mı? Şimdi tek başına kılan, imam olarak kılan durumu cemaat ile kılan kimseden farklı. Niye? Tek başına kıldığın zaman bunu sünnet olarak görüyorsan yaparsın. Görmüyorsan da yapmazsın. İmamsan yine aynı şekilde sünnet olarak görüyorsan yaparsın. Görmüyorsan yapmazsın. Ama şimdi cemaatte isen durum biraz değişiyor. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Cu'ile l-imamu li'utemme bihi. İmam kendisine uyulması için tayin edilmiştir. Şimdi düşünün. İmam bu istirahat oturuşunu sünnet olarak görmüyor. Ve sen de o imamın arkasında namaz kılıyorsun. Bu oturuşu ne olarak görüyorsun? Sünnet olarak görüyorsun. Biraz önceki söylediğimiz hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İmam kendisine ittiba edilmek için, uyulmak için tayin edilmiştir. O zaman imam bir sonraki rekata kalktığı zaman sen hala ne yapıyorsun? Bu istirahat oturuşunu yapıyor olabilirsin. Yani ondan, imamdan geri duyuyorsun. O biraz önceki söylediğimiz hadisin devamında Allah sözü diyor ki imam tekbir aldığı zaman siz de tekbir alın. Yani ona uyuyorsun. Hatta sünnete dönüp baktığımız zaman imam şaşırsa, ilk teşehhüde oturmayıp ayağa kalksa biz de ne yapıyoruz? Ayağa kalkıyoruz. İmama tabi oluyoruz. Aslında terk ettiği bir vacip var. Bir vacibi terk etmesine rağmen ne yapıyoruz? Ona ittiba etmekle, onu örnek alıp ona uyarak namazımızı tamamlamakla ne yapmışız? Emrolunmuşuz. Peki böyle bir durumda imam istirahat oturuşunu sünnet olarak görmüyor ise onun arkasında istirahat oturuşu yapmanın hükmü nedir? Gören kimse için. Diyoruz ki evla olan terk edilmesidir. Evla olan terk edilmesidir. Bu konuyla ilgili aynı soruyu Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimeullah'a soruyorlar. Diyor ki evla olan terk edilmesidir. Ama birisi sünnet olarak görüyor da bunu yapıyorsa burada da diyor imama büyük bir muhalefet yoktur. Yani eğer birisi bunu sünnet olarak görüyor ise bu kısa bir zaman dilimi olduğu için yani senin burada biraz gecikmen imama muhalefet olarak ne yapılmaz? Birebir değerlendirilmez. Ama diyor ki evla olan terk edilmesidir. Eğer uyduğun imam bunu sünnet olarak görmüyorsa sen de ne yaparsın? İmamla birlikte onun kalktığı gibi bu oturuşu uygulamadan kalkman senin için nedir? Evla olandır. İlim ehlinin yine bir grup ilim ehlinin diyelim tercih ettiği görüş bu doğrultuda olduğunu burada ne yapabiliriz? Zikredebiliriz. Peki bu oturuşu yapan sünnet olarak gören kimse secdeden kalkacağı zaman tekbiri ne zaman alır? Yani secdeden kalktığı esnada mı alır? Yoksa secdeden kalkar, bu oturuşu yapar, ondan sonra doğrulacağı zaman mı bu tekbiri alır? Bunu sünnet olarak gören kimse. Yani secdeden doğrulacağı zaman mı? Yoksa secdeden doğrulacağı zaman, çünkü Nesai'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودْ كَبَّرَ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeden doğrulmaya başladığında, kalkmaya başladığı zaman kebbara ne yapardı? Tekbir alırdı. Eğer bunu sünnet olarak görsen dahi secdeden doğrulurken tekbir alacaksın. Ondan sonra bu istirahat oturuşunu yapacaksın. Sonra da ne yapacaksın? Ayağa kalkıp doğrulacaksın. Yine burada son olarak da bu hadisle ilgili şu faideyi zikredebiliriz. Buradaki istirahat oturuşunu sünnet olarak gören kardeşlerden bazıları şu hatayı yapıyorlar. Diyoruz ki bu oturuşta ne yapacaksın? Secdeden doğrulduktan sonra bir miktar orada mutmain olana kadar durup sonra ayağa kalkacaksın. Bazı insanlar ne yapıyor? Secdeden doğruluyor. O oturma pozisyonunda da duruyor durmuyor. Direkt ayağa kalkmış oluyor. Hani diyoruz ya iki secde arasında oturuyoruz. Onun gibi yani oturacaksın. Artık o fiili tamamlayacaksın. Orada biraz bir duracaksın, mutmain olacaksın. Sonra ayağa kalkacaksın. Sünnet olan bu. Yani bu yapıldığı zaman bu şekliyle yapılması lazım. Yoksa hafiften durur gibi yapıp sonradan ayağa kalktığın zaman asıl da bu sünnet olsa dahi sen bu sünneti hakkıyla ne yapmıyorsun? Yerine getirmiş olmuyorsun. Eğer sünnet olarak görülüyorsa da ne yapılması gerekir? Sünnette geldiği şekli ile yapılması gerekir ki hadisin metnine doğru baktığımız zaman Malik bin Hüveyrith radıyallahu anh ne diyor? Lem yenhad kalkmazdı hatta yesteviye kaide. Tam bir şekilde oturmadığı sürece ne yapmazdı? Ayağa kalkmazdı ki buradaki hikmet de bu. Yerden ne yapıyorsun? Oturarak ondan sonra yerden güç alarak ayağa bir sonraki rekata kalkıyorsun. Bu konuyla ilgili sorusu olan tabi oturuyorsun. Ondan sonra ayağa kalkarken elinden destek alıp ne yapıyorsun? Ayağa kalkıp doğruluyorsun. Yani üç görüşten dediğim gibi sünnet olarak gören alimler de var. Bunu sünnet olarak görmeyen alimler de var. Ama racih olan, tercih edilen görüş olarak bakarsak yani iki görüşün cem edilmesi racih olarak, görüş olarak ne yapılabilir? Zikredilebilir. İhtiyaç sahibi olan bu sünneti uygular. İhtiyaç sahibi olmayan direkt ne yapar? Diğer hadislerde geldiği gibi direkt ayağa kalkabilir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar.
Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani demek ki bu alimler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bundan varit olan bu fiilin varit olduğunu görmüşler. Ama onu yaşlılığından yani ömrünün son günleri olması sebebiyle onun namazın kendisinden değil de acziyetinden dolayı öyle kıldığını.
İşte iki şeyi cem edenler böyle söylüyorlar. Diyorlar ki evet rivayet Buhari'de geçiyor. Hani rivayetin aslını inkar etmiyoruz. Ama diyorlar Malik radıyallahu anh'un Medine'ye geldiği zamana bakıyoruz. Hicretin 9. yılı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından bir iki sene önceye tekabül ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşı artık 60-61 olmuş. Vefatından iki sene önce artık yaşlılık alametleri üzerinde görünüyor. Hatta diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yerden kalkarken yere temas edip hani oradan güç alıp kalkması da buna ihtiyaç duyduğunu gösterir diyor. Ama diyor bu birebir namazda kastedilen bir sünnet olsa idi o zaman ne yapılırdı? İçinde yani oturma esnasında bir zikir olur veyahut da öncesinde sonrasında ne olurdu? Diğer sünnet dediğimiz durumlardaki tekbirler olabilirdi. Yani diğer dedik ya mesela bir rükundan bir rüküne intikal ederken secdeye gidiyorsun. Bir kere Subhane Rabbiyel A'la demek vacip diyoruz. Bunu iki, üçüncü kez söylemeye ne diyoruz? Sünnet diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu uygulamış. Bu fiili de uygulamış ama buna ihtiyaç olduğu için kastederek, bilerek, isteyerek uygulamadığı açısından bakarak bu hadisi ne yapıyorlar? Aktarılan Buhari'de geçen bu rivayeti bu şekliyle yorumluyorlar ve diyorlar ki ihtiyaç sahibine sünnettir.
Sadece Malik radıyallahu anh mı rivayet ediyor? Başka sahabelerden yani önceden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında daha çok bulunanlar.
Onların rivayetlerine dönüp baktığın zaman dediğim gibi Peygamber Efendimizin namazını bize aktaran hadislerin çoğunluğuna, geneline bakıldığı zaman bu oturuş bize aktarılmıyor.
Yaşlılığına denk geldiği
anlara. O yüzden bunu cem edenler bu şekliyle cem edip olayı bu şekliyle açıklıyorlar. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Enes radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Ve an Enes'in radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kanete şehran ba'der ruku' yedu ala ahyâin min ahyâil arab thumme terakehu muttefakun aleyh. Ve li ahmede ve darikutni nahvuhu min vecihin ahar ve zâde ve emmâ fissubhi felem yezel yaknutu hatta fârakat dünya. Enes bin Malik radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam bir ay rükudan sonra kunut yaptı. Bir ay Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdığı namazda rükudan doğrulduktan sonra kunut yaptı. Kunutta bazı Arap kabilelerine beddua ediyordu. Sonra bunu terk etti. Yani bir ay sonunda bu kunutu ne yaptı? Terk etti. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyh. Yani Bukhari ve Müslim'de geçiyor. İmam Ahmed ve Daruqutni buna benzer bir hadisi başka bir yoldan rivayet ediyorlar. Ve orada da o rivayetin devamında da şu ziyade var. Resulullah dünyadan ayrılıncaya kadar sabah namazında kunut yapmaya devam etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar sabah namazında rükudan sonra ne yapmaya devam etti? Kunut yapmaya devam etti. Bu hadis-i şerif ve bundan sonra ele alacağımız bir iki tane daha hadis-i şerif var. Bunlar da namazdaki kunut ile alakalı hadis-i şerifler. İlk rivayete baktığımız zaman dedik ki Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor. Oradaki rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca rükudan sonra kunut yapıyor. Bu kunutta da bazı Arap kabilelerine ne yapıyor? Lanet ediyor, beddua ediyor. Bununla ilgili öncelikle kıssaya geçmeden önce diyoruz ki arkadaşlar kunut, yani kunut ibaresi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere, sahih sünnete dönüp baktığımız zaman farklı farklı manalara geliyor. Yani birden fazla kullanılan manası var. Bunlardan bir tanesi tulul kıyam. Yani kıyamı, namazda kıyamı uzun tutmak. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor. Diyor ki Zümer suresi 9. ayet-i kerimede اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اَنَا اَلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ Diyor ki yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen, Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Burada bakıyoruz. اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اَنَا اَلَّيْلِ Yani gece uzun bir şekilde namazını uzun tutan, secdesini yapan kimse o inkarcı ile aynı mıdır? Diyerek yani inkar edenler ile ibadette, geceleyin ibadeti Allah Azze ve Celle'ye yapan, namaz kılan kimsenin bir olmadığı bize aktarılıyor. Ve burada kanit kelimesi kullanılıyor. Buradaki ayet-i kerimede dönüp baktığımız zaman kıyamı uzun tutma, namazdaki kıyamı uzun tutma manasına geliyor. Başka bir manasına bakıyoruz kunut kelimesinin. Sukut anil kelam. Yani namazda konuşmanın yasaklanması manasına geliyor ki bununla ilgili hadis-i şerifi de almıştık ayet-i kerimede. وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ Allah Azze ve Celle'den, Allah Azze ve Celle'ye saygı durarak, saygı duyarak namazlara kalkın, namazları eda edin. Ayeti nazil olduğunda sahabeler İslam'ın ilk yıllarında namazda, namazın içinde kendi aralarında birbirleriyle ne yapıyorlardı? Konuşuyorlardı. Bu ayet nazil olduğunda sahabeler diyor ki Umirna bis-sukut ve nuhayna anil kelam. Bizler diyor bu ayet nazil olduğunda konuşmamak ile emrolunduk. Ve aynı zamanda namaz içinde konuşmamız da bize ne yapıldı? Yasaklandı. Diyoruz ki o zaman kunut ikinci mana olarak sukut etmek, değil mi? Konuşmanın yasaklanması manasına geliyor. Ve yine başka bir manasına bakıyoruz. Allah'ın emirlerine ve hükümlerine boyun eğmek, ona itaat etmek manasına da geliyor kunut. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ Yani gökyüzü ve yeryüzü hepsi Allah Azze ve Celle'ye ne yapmıştır? Secde etmiştir. Allah Azze ve Celle'ye boyun eğmiştir. Allah'ın emrine, hükmüne karşı boyun etmiştir. Boyun eğmiştir. Bu ayet-i kerimedeki kanit kelimesine dönüp baktığımız zaman ne manaya geldiğini görüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ve hükümlerine boyun eğmek manasına geliyor. Son olarak da kunut arkadaşlar. Bu ele alacağımız hadislerdeki manasına dönüp baktığımız zaman da dua etmek manasına geliyor. Dua etmek manasına geliyor. Yani bu hadis-i şeriflerde geçen kunut ibaresi biraz önce ayet-i kerimelerde açıkladığımız kunutlardan farklı bir manaya geliyor. Burada da ne manasına geliyor dedik? Dua etmek. Eğer karşındakinin hayrı için dua ediyor isen ona hayır duası oluyor. Eğer karşındaki kişinin şerri için dua ediyor isen buna da Türkçe'de ne diyoruz? Beddua diyoruz. Yani dua iki taraflı. Ya hayır için oluyor ya da karşındakinin şerri için oluyor. Hayır için olana dua diyoruz. Şerri için olana da ne diyoruz? Beddua diyoruz. Yine ilk rivayete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı Arap kabilelerine ne yapıyordu? Beddua ediyordu. Ve diyor ki rivayette bize, Buhari ve Müslim'de geçen rivayette, bu duanın yani rükudan sonra yaptığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu bedduası ne kadar sürdü diyor?
Bir ay
sürdü. Bunun kıssasıyla ilgili arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı Arap kabileleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı insanları, ilim talebelerini gönderip oradaki kavme Kur'an öğretmelerini talep ediyorlar. Çünkü niye? Geleceklere bir hainlik yapıp onları öldürmek istiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den talep ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Ashab-ı Suffe'den, Ashab-ı Suffe kimdi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde, değil mi? Orada yaşayan, hayatlarını orada idame ettiren, kendilerini ilime adamış sahabeler. Bunlardan bir tanesi de kimdi meşhurlarından? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bu Ashab-ı Suffe'den 70 tane hafız, Kur'an hafızını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Arap kabilelerine davet etmeleri için, onlara Kur'an okumayı öğretmeleri için birer davetçi olarak onlara gönderiyorlar. Gönderiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonradan bu insanlar oraya ulaştığında bu Arap kabileleri hainlik yapıp bu 70 tane Kur'an hafızını ne yapıyor? Öldürüyorlar. Bunun haberi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca rükudan sonra ne yapıyor? O Arap kabilelerine beddua ediyor. İmam Ahmet'teki ve Darukutni'deki ziyadeye baktığımız zaman orada da ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar sabah namazındaki bu kunuta ne yaptı? Devam etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar sabah namazındaki bu kunuta devam etti. Baktığımız zaman bu iki rivayet arasında bir çelişki, bir tezat var mı? Birisinde bir ay yaptı. Buhari ve Müslim rivayeti bir ay yaptı. Sonra terekehu. Sonra terk etti bunu. Bitirdi. Diğer rivayette ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne zamana kadar yaptı? Ömrünün sonuna kadar yaptı. Bu nerede geçiyor bu rivayet? İmam Ahmet'te ve Darukutni'de. İki rivayet arasında bir tezatlık, zıtlık var mı? Allah Resulü zaten bir ay sonra vefat etmiyor. İbn-i Kayyim Rahimullah bu İmam Ahmet'teki ve Darukutni'deki rivayetin zayıf olduğunu söylüyor. Ve şiddetle bunu ne yapıyor? İnkar ediyor. Çünkü diyor ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının sonuna kadar bu kunut yapmaya devam etmiş olsa idi muhakkak ki sahabenin kibarı, büyük olanları bunu bilir. Ve bize ne yapardı bunu? Aktarırlardı. Bu es geçilecek, anlatılmayacak bir durum değil yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşünün. Bu olay gerçekleşti. Belki üzerinden 5-6 sene geçti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her sabah namazında ikinci rekattan sonra, rükudan doğrulduktan sonra kunut yapıyordu. Ve ölene kadar bunun devam etti. Ve sahabe de bunu bize aktarmamış olması imkan dahilinde mi? Değil. Eğer böyle bir şey olsaydı muhakkak ki ne yapardı? Sahabeler bunu bize aktarırlardı. O yüzden diyoruz ki iki rivayet arasında tezatlık var, zıtlık var ve ilim ehli bu ikinci rivayeti İmam Ahmet'teki ve Darukutni'deki bu rivayeti ne yapıyor arkadaşlar? Zayıflıyorlar. Yine aynı şekilde Buhari'nin şerhinde Hafız İbn-i Recep Rahimullah da bu ziyadeyi yani İmam Ahmet'in ve Beyhaki'nin getirdiği bu ziyadeyi zikrederken o da bu ziyadenin ne olduğunu bize aktarıyor. Zayıf olduğunu bize aktarıyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar yine Enes radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerif. Orada da Enes radıyallahu anh diyor ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne lâ yaknutu illâ izâ da'a li kavmin ev da'a alâ kavmin sahhahahu İbn-i Huzeyme. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Yine aynı ravi. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme yarar ve kurtulmaları için ya da zarar ve helak olmaları için beddua etme dışında farz namazlarda kunut okumazdı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu gerekli gördüğü zaman bir topluluğa dua etmek istediği için, onlara hayır duası etmek istediği zaman bunu yapar. Veyahut da bir topluluğa şer için, onların bedbah olması için, onlara beddua etmek için bunu yapardı farz namazlarda. Bunun dışında bunu uyguladığı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sürekli buna devam ettiği ondan varit değil. Bu rivayete de bakıyoruz. İbn-i Huzeyme'de geçiyor. İbn-i Huzeyme'de bunun sahih olduğunu bize aktarıyor. Yine hadisin ilk kısmı ile ilgili, yani bir kavme dua etmek için bakıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kalan, zayıf olan Müslümanlar orada Mekkeli müşriklerin elinin altında olduğu için onlara eziyet ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o Müslümanların kurtulması için namazda kunut yaptığı zaman onlara ne yapıyordu? Dua ediyordu. Hadisin ikinci kısmı ile ilgili bir önceki hadise dönüp baktığımız zaman da o hafızları öldüren topluluğa da, o Arap kabilelerine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onlara da beddua etti. Diyoruz ki demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin farz namazlarda yaptığı bu kunut ya bir topluluğa dua etmek için veyahut da bir topluluğa beddua etmek için olduğunu görüyoruz. Peki bu kunut arkadaşlar, yani farz namazlarda yapılan bu kunut sadece sabah namazı için geçerli olan bir sünnet midir? Yani sabah namazında yapılır, öğlede, ikindide, akşamda, yatsıda yapılmaz mı? Yoksa her namaz için bu kunut yapılabilir mi? Sahih olan rivayet var ya, Allah Resulü sen bir ay boyunca kunut yaptı. Bu rivayet sahih. Peki bu sadece sabah namazında yapılan bir kunut mu? Yoksa diğer namazlarda da yapılabilir mi? Değil mi? Gelen rivayetlere baktığımız zaman sabah namazı olarak gözüküyor. Ama o sabah namazı gelen rivayete ne dedik biz? Zayıf dedik. Ama sahih olan başka bir rivayet var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yine Buhari ve Müslim'de bu ilk Enes radıyallahu anhu'nun bize aktardığı o bir ay boyunca yaptığı farklı bir rivayet olarak da geliyor. Orada Enes radıyallahu anh diyor ki قَنَةَ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلِّهَا شَهْرًا تَدْعُوا عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazda bir ay boyunca ne yaptı? O Arap kabilelerine beddua etti. Bu rivayete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bunu sabah namazında deyip diğer farz namazlarda da ne yaptığını görüyoruz? Yaptığını görüyoruz. O zaman diyoruz ki eğer bu uygulanacak ise, bu sünnet yerine getirilecek ise her namazda ne yapılabilir? Farz olan namazlarda yapılabilir. Peki bu kunutun yapılma yeri ne zaman arkadaşlar? Burada rükudan sonra dedik. Hangi rükudan sonra? İlk rekat mı? İki mi? Üç mü? Dört mü? Diyoruz ki son rekatın rükusundan sonra. Eğer sabah namazının farzı ise bu, ikinci rekatın rükusundan sonra, rükudan doğrulduktan sonra. İşte ne bileyim öğle namazında yapıyorsa bunu, dördüncü rekattan sonra, ikindide, dörtte, akşamda, üçte, yatsıda, dördüncü rekattan sonra yeri, bu sünnetin yeri burası. Yine konuyla alakalı başka bir hadis-i şerif. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر قال إي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه anlatıyor diyor ki babacığım sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin arkasında namaz kıldın. Sabah namazında kunut okuyorlar mıydı? sabah namazında kunut okuyorlar mıydı? Sabah namazında kunut yapıyorlar mıydı diye sordum. Babam dedi ki evladım bu bidattır dedi. Bu bidattır dedi. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud dışında 5 imam rivayet ettiğini görüyoruz ve yine sahih bir hadis-i şerif. Diyoruz ki arkadaşlar bu hadis-i şerifle ilgili ilim ehli bunu şu şekilde açıklıyor. Diyor ki inden nevazil olduğunda, yani insanların başına bir musibet geldiği zaman ne yapılabilir? Bu kunut yapılabilir. Biraz önce de söyledik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlardan sonra ne yapıyordu? Yani farz namazlarda bu kunutu yapıyordu. O zaman diyoruz ki bu rivayetten şunu anlıyoruz. Yani sabah namazından sonra kunut yaparlar mıydı diye soruyor tabiin babasına, babası sahabeden. O da diyor ki yani sen diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kıldın. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin arkasında da namaz kıldın. Onlar sürekli olarak, devamlı olarak sabah namazında ikinci rekattan sonra her gün kunut yapıyorlar mıydı? O da diyor ki hayır, bu nedir diyor? Bidattır. Çünkü ben bu saydıkları peygamberin ve dört halifesinin arkasında namaz kıldım, beşinin arkasında namaz kıldım. Onların hiçbirini her gün sabah namazından sonra kunut yaparken ne yapmadım? Görmedim. Ama dediğimiz gibi biraz önceki rivayetlere dönüp baktığımız zaman ihtiyaç anında Müslümanların başına bir musibet, bir zulüm var ise bu zaman ne yapılabilir? Yapılabilir. Veyahut da bir kavme eziyet ediliyorsa onları dua etme amaçlı, içinde bulundukları sıkıntıdan kurtulma amaçlı ne yapılabilir? O esnada yapılabilir. Ama sabah namazında her gün kunut yapmak ki bu kimin görüşüdür dedik? Şafii mezhebi ki günümüzde de Şafiler bunu ne yapıyorlar? Uyguluyorlar. Diyoruz ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti değildir. Ve bu sahabenin de bize aktardığı gibi bunun hükmünün de ne olduğunu söylüyoruz? Bidat olduğunu söylüyoruz. İlim ehli kunutla ilgili arkadaşlar 3 yerde yapıldığını söylüyor ve bunun bir tanesinde de zaten ihtilaf edilmiş. Birincisi ihtilaf edilmeyen bir mesele inden nevazil dediğimiz, biraz önce de aktardığımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı, bir ay boyunca yaptığı, işte o Müslümanlar öldürüldüğü zaman Arap kabileleri tarafından yapılan bu kunut, diyoruz ki bunun yapılması nedir? Müstehaptır, sünnettir. İkincisi arkadaşlar, vitirde yapılan kunut. Vitirde yapılan kunut aynı şekilde nedir? Sünnettir. Aynı şekilde sünnettir. Ama diyoruz ki burada bir ince ayrıntıya değinmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dönüp baktığımız zaman sahih olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kunut yaptığı varit değil. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kıldığında vitirde kunut yaptığı ondan varit olmamış. Ama torunu Hasan radıyallahu anhu'ya kunutta okuyacağı bir duayı ne yapıyor? Öğretiyor. Bundan sonraki hadis-i şerifimiz onunla alakalı, onu da inşallah haftaya alacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada torununa öğretiyor. Bakıyoruz peygamberin fiilinde sahih olarak kunut yaptığını görmüyoruz. Ama sözlü olan sünnetine dönüp baktığımız zaman torununa kunutta okuyacağı bir duayı öğrettiğini görüyoruz. O zaman diyoruz ki vitirde kunut yapmak nedir? Meşrudur. Sünnettir. Ama diyoruz ki bu iki durumu cem ettiğimiz zaman, yani fiilinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in görmüyoruz ama sözlü sünnetinde bunu görüyoruz. O zaman diyoruz ki sürekli her vitir kıldığımızda yapmak değil. Bazen yapıp bazen terk etmek nedir? Sünnettir. Yani sünnet olan her vitir kıldığımızda kunut yapmak değil. Hatta bu konuyla ilgili ilim ehli ihtilaf etmiş. Bazı ilim ehli diyor ki sadece diyor Ramazan ayında ne yapılır? Kunut yapılır. Onun haricinde kunut yapılmaz. Bazı ilim ehli diyor ki Ramazan'ın diyor son 15 günü kunut yapılır. Diğer zamanlarda ne yapılmaz? Kunut yapılmaz. Bazı ilim ehli de diyor ki normal her gece vitirde de ne yapılabilir? Kunut yapılabilir. Diyoruz ki biz bu görüşler arasında racı olan görüş, insan kunutu vitirde yapması nedir? Meşrudur. Ama diyoruz ki her kıldığı vitirde yapması sünnete tam mutabık olan değildir. Güzel olan bazen terk edilip bazen ne yapılması? yerine getirilmesidir. Üçüncü olarak da dedik ki sabah namazında kunutun devam edilmesi, yapılması ile ilgili ilim ehlinin ihtilaf ettiğini söylüyoruz. Bu konuyla ilgili racih olan görüşün ne olduğunu söyledik. İhtiyaç anında, nevazilde Müslümanların başına bir musibet geldiği zaman yapılır. Sabah namazında da yapılır, diğer namazlarda da yapılır. Belli bir müddet sonra, değil mi? İmamın görüşü bu doğrultuda olabilir, yapar. Daha sonra belli bir süre sonra, belli bir zaman diliminden sonra ne yapar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi terk eder. Burada da gelen rivayetlerde Allah Resulü'nün bir ay yaptığı varid olmuş. Diyorlar ki sünnete uygun olan böyle bir şey yapıldığında bir ay ne yapılabilir? Yapılabilir. Bunun üstüne ne yapılmaz? Geçilmez. Bunun üstüne geçilmesi güzel olan bir şey değildir. Ve yine burada söylenmesi, hatırlatılması gereken başka bir husus da kunut yaparken arkadaşlar arkadaki cemaatin durumu da ne yapılır? Gözetilir. Şimdi günümüzde bazı insanları görüyorsunuz. Adam teravih namazını 40 dakikada, 45 dakikada kıldırıyor. Ondan sonra adam 45-50 dakikada ne yapıyor? Kunut duası yapıyor. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dualara baktığımız zaman biraz haftaya dedik ya Hasan radıyallahu anh'ı öğrettiği duaya bakıyoruz. Yani öyle 45 dakika sürebilecek bir dua değil. O yüzden diyoruz ki yani bu konuda imamların ne yapması gerekiyor? Cemaatin durumunu gözetmesi gerekiyor. Aynı şekilde yani bunun çok uzun tutulması doğru olan bir şey değil. Kunutta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bu bir ay diliminde yaptığı kunuta baktığınız zaman böyle 45 dakika, 50 dakika, 1 saat süren bir kunut değil. O yüzden diyoruz ki bu konuda da ne yapılabilir? Buna dikkat edilmesi gerekir. Bununla yetinelim. Haftaya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hasan radıyallahu anhu'ya öğrettiği o kunut duasını ele almış oluruz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.